Herkese merhaba. Soğuk Savaş serimize devam ediyoruz. Önceki bölümlerde atom bombasının dünya tarihini nasıl değiştirdiğine şahit olmuştuk. Atom bombası ve daha genel anlamda nükleer silahlar Soğuk Savaş'ın seyrinde en önemli araçlardı ve Küba füze krizinde dünya nükleer bir savaşın eşiğine gelmişti. Ve sonrasında tansiyon düşmesiyle yumuşama dediğimiz bir detente dönemi başlamıştı. Nükleer deterrence, caydırıcılık dediğimiz bu durum ile taraflar nükleer silahların ve ona bağlı savunma ve füze sistemlerinin nükleer testlerin sınırlandırılması ve diğer ülkelere transferleri konularında anlaşma zemini aramaya başlamıştı. Ancak diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin nükleer stoklarının ciddi seviyede arttırdığını gördük. Bu bölümde Amerikan başkanları Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde yapılan görüşmeleri ve nükleer silahların sınırlandırılmasının güçlüklerini konuşacağız. Bölüm sonunda da kültürel alanda propaganda amaçlı yürütülen rekabete değineceğim. Stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri SALT, ABD ile Sovyetler Birliği arasında nükleer silah taşıyabilen stratejik füzelerin üretimini azaltmayı amaçlayan müzakerelerdi. SALT 1 ve SALT 2 olarak bilinen ilk anlaşmalar ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından sırasıyla 1972 ve 1979'da imzalandı ve stratejik uzun menzili veya kıtalar arası balistik silahlanma yarışını sınırlamaya başlıyordu. Ortaya çıkan anlaşmalar kompleksinin en önemlileri antibalistik füze sistemlerine ilişkin anlaşma ve stratejik saldırı silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin geçici anlaşma ve protokoldü. ABD adına Richard Nixon ve SSCB adına Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brezhnev 26 Ayız 1972'de Moskova'da bir zirve toplantısında imzaladılar. ABM anlaşması teorik olarak diğer süper güç tarafından fırlatılan kıtalar arası balistik füzeleri yok etmek için kullanılabilecek antibalistik füzeleri düzenliyordu. Anlaşma her iki tarafı da yalnızca bir ABM dağıtım alanı ve 100 önleme füzesiyle sınırlıyordu. Bu sınırlamalar her iki tarafında kendi topraklarının küçük bir kısmından fazlasını savunmasını engelliyor ve böylece her iki tarafı da diğerinin stratejik güçlerinin caydırıcı etkisine maruz bırakıyordu. ABM anlaşması 3 Ağustos 1972'de ABD Senatosu tarafından onaylandı. Geçici anlaşma, daha ayrıntılı bir SALT 2 müzakeresi yapılıncaya kadar her iki tarafın ICBM'lerini ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerini mevcut seviyelerde 5 yıl boyunca dondurdu. Yürütme anlaşması olarak ABD Senatosu'nun onayını gerektirmedi ancak Kongre tarafından ortak bir kararla onaylanacaktı. Anlaşmanın şartlarına göre taraflardan hiçbiri kendi topraklarının küçük bir kısmından fazlasını savunamıyordu. Ancak Mutual Assured Destruction kavramı tartışmalıydı. 1980'lerde ABD Başkanı Ronald Reagan, alternatif bir hayatta kalma garantisi konseptine dayanan stratejik savunma girişimini, Yıldız Savaşları olarak da bilinir, destekliyordu. Ancak o dönemde mevcut olan teknoloji bu iddialı hedefi desteklemiyordu ve her halükarda Soğuk Savaş'ın sona ermesi büyük bir nükleer savaş riskini önemli ölçüde azalttı. SALT II müzakereleri ise 1972 sonlarında başladı ve 7 yıl sürdü. Bu müzakerelerdeki temel sorun, İki ülkenin stratejik güçleri arasındaki asimetriydi. SSCB büyük savaş başlıklı füzeler üzerine yoğunlaşırken ABD daha yüksek sabit oranına sahip daha küçük füzeler geliştirmişti. Ayrıca geliştirilmekte olan yeni teknolojiler, tanım konuları ve doğrulama yöntemleriyle ilgili sorunlar da ortaya çıkmıştı. Nihayet müzakere edildiği üzere SALT II anlaşması her iki tarafın karada konuşlu ICBM'lerinin devreye gireceği zaman ertelemek amacıyla stratejik fırlatıcıların yani birden fazla bağımsızlık olarak hedeflenen bir yeniden giriş aracılığıyla donatılan füzeler sayısına sınırlamalar getiriyordu. Sistemler bu tür füzelerin saldırılarına karşı savunmasız hale gelecekti. MRVD ICM'lerin ve MRD SLM'lerin ağır yani uzun menzilli bombardıman uçaklarının sayısına ve toplam stratejik fırlatıcı sayısına sınırlamalar getirildi. Anlaşma her iki taraf içinde bu tür silah sistemlerinin yaklaşık 2400 adetlik bir genel sınır belirlemişti. SALT II anlaşması başkanlar tarafından imzalandı. Jimmy Carter ve Brezhnev tarafından 18 Haziran 1979'da Viyana'da yapıldı ve kısa bir süre sonra onaylanmak üzere ABD Senatosu'na sunuldu. Ancak süper güçler arasında yeniden ortaya çıkan gerilimler, Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesinden sonra Carter'ı Ocak 1980'de anlaşmayı Senato'nun değerlendirmesinden çıkarmaya yöneltti. Ancak ABD ve Sovyetler Birliği daha sonraki yıllarda SALT II'de kararlaştırılan silah sınırlamalarına gönüllü olarak uydular. Bu arada iki süper güç arasında 1982 yılında Cenevre'de başlayan ve yenilenen müzakereler stratejik silahların azaltılması müzakereleri adını aldı. START. Bu noktada bu anlaşmaların arkasındaki en önemli isim olan Henry Kissinger'dan bahsetmek istiyorum. 27 Mayıs 1923 Fürth Almanya'da doğmuştu ve 29 Kasım 2023'te Connecticut ABD'de öldü. Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak ABD'de önemli bir etkiye sahip olan Amerikalı bir siyaset bilimciydi. Başkan Richard Nixon ve Gerald Ford yönetiminde 1969'dan 76'ya kadar ABD dış politikasını şekillendirdi. 1973'te Vietnam Savaşı'nın barışçıl çözümüne yönelik müzakere çabaları nedeniyle Kuzey Vietnam'ın Le Duc Tho ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Kissinger kısa sürede Nixon yönetiminde etkili bir figür olarak ortaya çıktı. Başlıca diplomatik başarıları Çin, Sovyetler Birliği, Vietnam ve Orta Doğu'yu içeriyordu. 1969'da stratejik silahların sınırlandırılması müzakerelerine yol açan Sovyetler Birliği ile daha sıcak ABD ilişkileri politikası geliştirdi. 1971 sonlarında Hindistan-Pakistan Savaşı'nda Pakistan yanlısı politika oluşturdu ve SALT müzakerelerine yardımcı oldu. Sovyetler Birliği ile silah anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında bir yakınlaşma geliştirdi. Bu Çin komünistlerin iktidara gelmesinden bu yana ABD'nin bu ulusla ilk resmi temasıydı. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması amacı nükleer silahların ve silah teknolojisinin yayılmasını önlemek, nükleer enerjinin barışçıl kullanımında işbirliğini teşvik etmek ve nükleer silahsızlanma ile genel ve tam silahsızlanmaya ulaşma hedefini ilerletmek olan önemli bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşma, nükleer silah sahibi devletlerin silahsızlanma hedefine yönelik çok taraflı bir anlaşmadaki tek bağlayıcı taahhüdü temsil etmektedir. 1968 yılında imzaya açılan anlaşma, 1970 yılında yürürlüğe girdi. 11 Mayıs 1995'te ise süresiz olarak uzatıldı. 5 nükleer silah sahibi devlet de dahil olmak üzere toplam 191 devlet anlaşmaya katıldı. Diğer silahların sınırlandırılması ve silahsızlanma anlaşmalarından daha fazla ülkenin bu anlaşmayı onaylaması anlaşmanın önemli bir kanıtıdır. Dünyada bugün 9 ülkenin nükleer silah sahibi olduğu biliniyor ve tahmini nükleer silah sayıları şu şekilde. ABD 5000'den fazla, Rusya 6000'e yakın, Çin 500'den fazla, Fransa 290, İngiltere 225, Pakistan 170, Hindistan 170, İsrail 90, Kuzey Kore 30 ile 50 arası. Ayrıca İtalya'da 35, Türkiye'de 20, Belçika, Almanya ve Hollanda'da 15 olmak üzere Amerika'nın kontrolünde nükleer silah bulunmaktadır. Dönem dönem Türkiye'nin bölgesel tehditler nedeniyle kendi nükleer silahına sahip olması gerektiği üzerine tartışmalar çıkmaktadır. Türkiye, NPT anlaşması dışında nükleer silahların test edilmesini yasaklayan birçok farklı sözleşmeye taraf olduğu gibi, kimyasal ve biyolojik silahların üretilmesi ve yayılmasını önleme amaçlı uluslararası sözleşmeler ve girişimlere de aktif şekilde katılmıştı. Bu silahların kullanılmasının insanlığa karşı bir suç oluşturacağı, dünyayı geri döndürülemez bir tahribata sürükleyeceği pozisyonunu benimseyen Türkiye, bu nedenle bu silahları edinme konusunda kesin bir tavır geliştirmişti. İran'ın nükleer programı ile ilgili uzun dönemli gerginlik sırasında da Türkiye, hiçbir ülkenin bu silahlara sahip olmaması gerektiğini belirterek İran yönetimine UAEK ile tam ve etkisiz işbirliği yapması tavsiyesinde bulunuyordu. NATO ülkesi olan ve uluslararası sistemin önemli bir parçası durumundaki Türkiye'nin NPT'den imzasını çekmesi ve nükleer silah geliştirmeye başlaması hem uluslararası statüsü hem de bölgesel güvenliği açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda uluslararası sistemin dışına itilme durumuyla karşı karşıya kalabilecek olan Türkiye'nin yaptırımlar dahil şiddetli bir uluslararası tepkiyle karşılaşması öngörülebilir. Soğuk Savaş boyunca propaganda amaçlı kültürel bir rekabet mevcuttu. Özellikle sinema alanında ve edebiyatta bir mücadele vardı. Sovyet yapımı filmler komünizmi yüceltirken, Amerikan sineması doğrudan Soğuk Savaş ve atom bombası temalı filmler yaparken direkt konusu Soğuk Savaş olmasa da dolaylı olarak bağlantıları bulunuyordu. Örneğin Doktor Strangelove'da atom bombası konusu işlenmişti ama Star Trek filmlerinde şeytani güçlere karşı uzayda üretilen mücadeleyi görmüştük. On Emir filmi Musa'nın peygamber olmasını işlerken aslında komünizmdeki dinsizliğe karşı bir yapıttı. Tolkien doğrudan bağlantıyı reddetse de Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğün atom bombası olması ve karanlık güçlere karşı iyilerin birliğini Soğuk Savaş'a bağlayanlar vardı. Kubrick'in Spartacus filmi aslında Roma'ya baş kaldıran köleleri anlatırken tam da o dönem Senatör McCarthy'nin Hollywood'u soruşturduğu günlerde bir çeşit başkaldırıydı. Manchurian Candidate Kore Savaşı ile bağlantı kurarken birçok filmde Vietnam Savaşı işlenmişti. Meşhur romanlar Hayvanlar Çiftliği ve 1984'te komünizme karşı yazılmış başyapıtlardı. Günümüzde dahi Amerikan sinemasının popüler kültürdeki ve globalleşmedeki rolü yadsınamaz. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Soğuk Savaş'ta istihbaratın önemini konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.